Ayırım 21. Sayfa 226. 4. Moskova. Çayka, Rusya'da en fazla rastlanan araba markasıydı. Sinan, Ajan Kroşenko sandığı kiralık katil Mihail'in arabasına hiç tereddüt etmeden bindi. Sokak yine soğuktu ve lapa lapa kar yağıyordu. Genç adam, arabanın sürücüsünden ziyade etrafla ilgilenmeye başlamıştı şimdi. Belki de Moskova'da başına gelenlerden olacak, bu şehri hiç sevmemişti. Bu mevsim Moskova'da devamlı kar yağdığını işitmişti. Kara alışık olmayanlar için bu kentte yaşamak doğrusu hiç de iç açıcı değildi. Geriye yaslandı ve ileriye bakmaya başladı. Yanındaki ajan konuşkan birine benzemiyordu. Arabaya bindiklerinden beri tek kelime etmemişti. Bir ara gözünün ucuyla adama baktı. Yüz hatları keskindi ve suratında acımasız bir ifade vardı. "Doktor Yelisev şu anda müzede midir acaba?" diye sordu. "Herhalde." Cevap kısa ve belirsizdi. Sinan, ajana duyduğu tedirginliği bir daha hissetti. "Siz bilmiyor musunuz?" "Ben emri telefonla aldım." Bu defa cevap Sinan'a daha makul geldi. Anlaşılan Tatyana güvendiği bir elemanını merkezden telefonla arayarak kendisini almaya göndermişti. Şu anda o da belki yoldaydı ya da çoktan müzeye varmıştı. Kısa bir süre sonra tekrar sordu. "Nerede bu müze?" "Abratskaya'da." "Uzak mıdır?" "Pek sayılmaz, birazdan varırız." Mihail susmuştu. Dikkatle yola bakıyordu. Fakat Sinan arada sırada ajanın biraz tedirgin biçimde dikiz aynasından arkayı kolladığını da fark etti. Herhalde peşlerinde birinin olup olmadığını kontrole çalışıyordu. Dayanamadı yine. "Ajan Nikita'nın öldürüldüğünü işittim. Benim mihmandarımdı, doğru mu bu?" Mihail'in bu konuda hiç bilgisi yoktu. Hatta Nikita denilen adamın adını dahi duymamıştı. Bozuntuya vermedi. Mukabil bir soruyla karşılık verdi. "Kimden duydunuz?" "Doktor Yelisev'den." "O halde doğrudur." "Garip bir adam," diye düşündü Sinan. Sorulana kısa cevaplar veriyordu. Tüm ajanlar belki böyledir diye geçirdi aklında. Ne de olsa kendisi bir yabancıydı. Hatta Tatyana bile fazla konuşmaması için bir uyarıda bulunmuş olabilirdi. Fakat yola devam ederlerken adamın huzursuz hali gittikçe dikkatini çekmeye başladı. Sanki ajan her an bir şey olacakmış gibi tetikteydi. İçinde yeniden bir huzursuzluk duydu. Aslına bakarsa her şey normal ve yolunda görünüyordu. Endişelenmesi için hiçbir sebep yoktu. Tatyana'nın sesini telefonda gayet rahat tanımıştı. Telefon gizli bir tuzak olamazdı. Ayrıca yanındaki adam da kızın verdiği isimdeki memurdu. "Rahatlamalıyım," diye telkinde bulundu kendi kendine. Fakat içgüdüleri ve ön sezileri onu hiç yanıltmazdı. Sanki yolunda gitmeyen bir şeyler oluyormuş gibi bir his vardı içinde. "Zavallı Nikita, bıçaklanarak öldürülmüş," dedi birden. Bunu neden söylediğini kendi de bilmiyordu. Sanki yanındaki memuru kontrol etmek gibi bir hevese kapılmıştı. Alacağı cevabı da üç aşağı beş yukarı biliyordu. Kroşenko bir iki kelimeyle "benim haberim yok" diyecekti. Ama ummadığı bir şey oldu. "Kroşenko?" "Evet öyle," diye mırıldanmıştı. Şaşırdı Sinan. Nikita'nın nasıl öldüğünü kendisi de bilmiyordu. Yalan söylemişti. Peki Kroşenko biliyor muydu ki yalanını tasdik etmişti? Galiba huylanmakta haklıyım diye düşündü. Ama içinde filizlenen endişeleri belli etmemeye gayret gösterdi. Hem ayrıca Nikita gerçekten bıçaklanarak öldürülmüş olabilirdi. Tatyana telefonda bu konuda hiç açıklama yapmamıştı. Belki gerçekten de bıçaklanmıştı mihmandarı. Suratını asıp oturmaya devam etti ama bundan sonra dikkatli davranacaktı. Burnu tehlike kokusu alıyordu. Pushkin Güzel Sanatlar Müzesi geniş bir alana yayılmış görkemli bir yapıydı. Sinan doğrusu burayı daha başka şartlar altında keyfine vara vara gezmek isterdi. Ne var ki bu şansa şimdilik sahip değildi. Henüz ne olduğunu bilmediği bir sebeple buraya çağrılmıştı. Mihail Çayka'yı park edince arabadan indiler. Kar yağışı durmadan devam ediyordu. Sinan etrafa bakındı. Tatyana ortada yoktu henüz. Otoparka bırakılmış tek tük arabalardan birinin içinde olabilir diye düşündü bir an. Ama gözüne çarpan bütün arabaların içi boştu. Yan tarafta turistleri getiren büyük bir otobüs park etmeye çalışıyordu. Yine de muhteşem müzeye gelen turist adedi az sayılırdı. Karları süpürülmüş ıslak yeşil çimler üzerinde yürürken Sinan sordu. Doktor Yelisev bizi nerede bekleyecek? İçeride dedi adam. Zemin katın bir altında. Bodrum olmalı diye düşündü Sinan. Belki de FSB'nin binanın bodrumunda özel bir karargahı vardı. Filmlerde hep gizli servislerin böyle yerlerde yuvalandığını görmüştü. Bir şey daha dikkatini çekti. O sessiz adam birden konuşmaya, bir turist rehberi gibi izahat vermeye başlamıştı şimdi. Kendisine müzenin tarihçesini ve daha girmeden içerideki eserleri anlatmaya başlamıştı. Anlaşılan Kroşenko'nun teşhir edilen sanat eserleri hakkında geniş bir bilgisi vardı. Geniş ve iyonik sütunlarla kaplı bir metalden girmişlerdi içeriye. Taş yapının içi buz gibi soğuktu. Hemen antrede gişe ve danışma mevcuttu. Bilet alıp içeriye girerlerken gişedeki memur yüzlerine bile bakmadı. Danışmadaki kız da sabahın erken saatinde yorgun ve ilgisiz görünüyordu. Karşılarındaki koridorda ise sadece üniformalı iki bekçi dolaşıyordu. Biletleri alırken Mihail Sinan'ın kulağına eğilerek ''Siz önden yürüyün ve benimle hiç ilginiz yokmuş gibi davranın lütfen.'' dedi. Sinan aceleyle ''Neden?'' diye sordu. Mihail yarım yamalak sırıttı. ''Endişelenmeyin. Yine emniyet gerekçesi. Sadece bir tedbir. Sizi koruyacağım.'' Neler olduğunu hiç anlamıyordu Sinan. ''Ne emniyeti?'' diye düşündü. Herhalde müzenin içinde de bir saldırı söz konusu olamazdı. Burası silahlı bir saldırı için uygun bir yer değildi. Ama korumasının istediği gibi hareket etti yine de. Sinan uzun koridorda bakışlarını dolaştırdı. Kendileriyle gelen turist kafilesi henüz içeriye girmemişlerdi. Belki de müzenin başka bir giriş daha olabilirdi. Koca koridor boyunca yalnızca 3 kişiyi sayabildi. Onlar da turiste benzemiyordu, muhtemelen Moskovalıydılar. Koridor boyunca serili bordahalıların üzerinde ağır ağır yürümeye başladı. Kroşenko, Tatyana'nın onları Bodrum'da bekleyeceklerini söylemişti. Çevreye bakınıp Bodrum'a giden bir merdiven aradı fakat bulundukları koridorda öyle bir merdiven yoktu. Belki bu koridorun üzerinde değildir diye düşündü. Bina çok büyük ve genişti. Yapının inşa tarzına göre zemin katında birbirine paralel bir sürü koridor olabilirdi. Belki Bodrum'a inen merdivenler başka bir koridorun üzerindeydiler. Bir ara başını çevirip arkaya baktı. Kroşenko sandığı Mihail 4-5 adım gerisinden kendisini takip ediyordu. Huylanmaya başladı Sinan. Bu kadar tedbire neden lüzum görüldüğünü hala anlayamıyordu. Koridor adeta boş sayılırdı. Rus olduğunu zannettiği birkaç ziyaretçiye dikkat etti. Hiçbiri kendisiyle ilgilenmiyordu bile. Ellerinde danışmadan aldıkları broşürler vardı ve ondan yararlanarak dikkatle duvarlarda asılı tabloları inceliyorlardı. O sırada ajan yanına yaklaştı. Kısık sesle ''Lütfen biraz daha ağır yürüyün.'' dedi. Sinan neden diye soracaktı ki son anda vazgeçti. Adamın herhalde bir bildiği vardı. En yakın ziyaretçiye baktı. Aralarında 15 metreden fazla mesafe vardı. Fısıltı halinde ağzından çıkan kelimeleri duyamazdı. İhtiyatlı hareket etti. Diğer iki ziyaretçi koridorun ucundan başka bir galeriye geçmek üzereydiler. Sinan en yakınındaki adama baktı. Oldukça genç biriydi. Öğrenci olduğunu sandı. Sırtında bir mont, bacaklarında kaba kumaştan yapılmış bir pantolon vardı. Sakallı ve gözlerinde had safhada miyop olduğunu gösteren kalın camlı gözlükler vardı. Sinan'a kesinlikle tehlikeli biri gibi görünmemişti. ''Bu müze 1898'de kurulmuştur.'' dedi Kroşenko. ''Çok kıymetli Fransız ressamlarının empresyonist ve post-empresyonist tabloları burada bulunur. Buraya bayılırım. Müze yetkilileri Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra maalesef ideolojik nedenlerle daha önce sayısız eserin sergilenmediğini itiraf etmişlerdir. Hiç umurunda değildi Sinan'ın. Anlıyorum dercesine başını salladı. Kroşenko herhalde eski rejim aleyhtarı bir ajan olmalıydı. Bu bina ilk önceleri Moskova Üniversitesi sanat öğrencileri için yapılmıştır. Galeriler iki kata yayılmıştır. Ama teşhir edilen eserler kronolojik bir düzenlemeyle duvarlara asılmamıştır. Sinan adamı dinlemiyordu bile. Aklı fikri bir an önce Tatyana ile buluşmaktaydı. Şu gördüğünüz Renoir'ın ünlü Nü tablosudur. Eserdeki kadın bedeninin doğal güzelliğine dikkat ettiniz mi? Üst kattaki galeride ressamın Sende Yıkananlar adlı bir şaheseri daha bulunur. Sinan resim yerine hayretle Kroşenko'ya bakmayı tercih etti. Neler zırvalıyordu bu adam? Başına rehber mi kesilmişti nedir? Şimdi bunları anlatmanın sırası mıydı? Ajan Sinan'ın yüzündeki şaşkınlığı hissetmiş olmalıydı ki "Lütfen tablolara bakın," diye fısıldadı. "Şu sakallı gençten şüpheleniyorum." Sinan ürperdi yeniden. Tablo yerine ajanın işaret ettiği sakallı gence bakmayı tercih etti. Ajan haklı olabilirdi. Ne de olsa bu işin uzmanıydı. Fakat kalın gözlüklü genç başını bir kere olsun çevirip bakmamıştı bile kendilerine. Neden ondan şüphelenmişti acaba? Kımıldamadan durdu. "Yürüyün ve korktuğunuzu belli etmeyin," dedi Kroşenko. "Daha ağır adımlarla ilerleyin ve koridorun sonuna gelince orada durun." "Neden?" diyebildi Sinan. "Öteki galerinin emniyetli olup olmadığını benim anlamam gerekli. Önce ben bakmalıyım. Hiç ummadığımız, beklenmedik biri daha olabilir." "Anladım." Koridorun sonuna doğru yürürlerken Sinan yavaş yavaş korkunun uyuşturucu etkisinden sıyrılıp kafasını çalıştırmaya başladı. Zaten işin başından beri huylanıyordu, bir terslik vardı. Burası kesinlikle FSB üssü olamazdı. Öyle bir yer olsa kesinlikle bir yığın ajanın bulunması gerekirdi ve Kroşenko kendilerine ait bir merkezde bu kadar ürkek ve ihtiyatlı davranmaya gerek görmezdi. Neler oluyordu acaba? Tatyana neden hala ortalarda yoktu? Sinan'ın beynine bin bir soru üşüşmeye başladı yeniden. Ön sezileri ön plana çıktı. Kuşkuyla kendisini buraya getiren ajana baktı. Adamın tipini ilk gördüğü andan beri beğenmemişti. Tabii bunun kesinlikle şüphelenmesi için geçerli bir neden olmadığını biliyordu. İnsanların tipine bakarak hüküm vermesi yanlıştı, özellikle de Rusların. Soğuk iklimin insanları katı ve sert görünümlü oluyorlardı. Fakat Kroşenko'da sanki bundan da öte bir şeyler vardı. Sinan birden durdu. Ajan fısıldarcasına "Devam edin lütfen," dedi. "Hayır." Mihail'in buz mavisi gözleri hiddetle parlamıştı. "Ben burada bekleyeceğim. Siz gidip Doktor Yelisev'e geldiğimizi bildirin. Böylesi daha iyi olacak. Etraf emniyetli görünüyor bana. Müzede bana saldıracaklarını hiç sanmıyorum." "Bunu ben değerlendiririm. Siz yürümeye devam edin." "Hayır. Asıl siz söylediğimi yapın ve Doktor Yelisev'i bulun." Mihail, Sinan'ın şüphelendiğini anlamıştı. Niyeti ikisini birden aynı anda temizlemekti fakat şimdi şartlar değişiyordu. Öncelikle Türk'ü etkisiz hale getirmek zorundaydı. Cebinden tabancasını çıkarıp Sinan'ın böğrüne dayadı. "Artık oyun bitti," dedi. "Kımıldarsan veya bağırmaya kalkışırsan kurşunu yersin. Ben bir profesyonelim ve rahatlıkla gözümü kırpmadan seni vururum." Adamın davranışı Sinan için fazla şaşırtıcı olmadı. Donuk nazarlarla adama baktı. Bir tuzağa düştüğü muhakkaktı. Ama bu tuzağı kendisine hazırlayan kimdi? Dostu ve düşmanını tanımıyordu ki. Aklına ilk takılan soru Tatyana'nın bu tertipte parmağı olup olmadığıydı. Tatyana kendisinden yana mıydı yoksa değil miydi? Telefondaki sesin ona ait olduğuna kalıbını basabilirdi. Ajan da telefonda verilen ismi teyit etmişti. Şu halde kendisini buraya getirten kimse Tatyana olmalıydı. O zaman bu basit mantık çerçevesi içinde Tatyana bir dost değildi. Ne istiyordu kendisinden, bu gösteriye ne gerek vardı? Tatyana rahatlıkla gerektiğinde insan öldürebilen biriydi. O devi dün gece nasıl vurduğunu hatırladı birden. O zaman aklı daha da karıştı. Kız isteseydi daha önceden de ortadan kaldırabilirdi kendisini. Yanılıyor olmalıydı. Hem Tatyana düşman safında olsa dün geceki saldırıdan neden kurtarmıştı? Dev tarafından boğulmasına ramak kalmıştı. Hayır diye düşündü. Tatyana'nın oyunu değildi bu. Hiç gereği yoktu bu planın. Kroşenko adını nasıl öğrenmişti? Soğukkanlılığını muhafaza etmeye çalıştı. Hatta ajana sırıtarak bakmayı bile başardı. "Sen Kroşenko değilsin," diye mırıldandı. Mihail de sırıttı. "Bakıyorum ölümün soğuk yüzüyle karşılaşınca kafan çalışmaya başladı ahbap." "Kroşenko nerede?" "Çok merak ediyorsan söyleyeyim. Cansız bedeni kaldığın oteldeki personele ait ufak bir odada sonsuz istirahatine çekilmiş şekilde yatıyor. Hiç endişelenme, az sonra sen de onunla buluşacaksın. Ama önce seni buraya çağırtan kaltağı bulmalıyım. Niyetim ikinizi bir çırpıda temizlemekti. Umarım bana bu şansı verirsin. Yine de senin bileceğin iş. Gürültü patırtı çıkarmaya çalışırsan bu koridor hayatında gördüğün son yer olacak. Şanslı da sayılabilirsin. Yabancı bile olsan Pushkin Müzesi'nde ölmek gurur verici sayılacaktır." Adam alaycı konuşmasına rağmen sesinin tonu da gri mavi gözlerindeki ifade de insanı donduracak kadar soğuktu. Sinan ürperdi. Ama tetiği çekmediği sürece hala bir şansı vardı. Tatyana hep son anda yetişmeyi bilen biriydi. Acaba bu onun hayatındaki bir alışkanlık mı diye düşündü. Çünkü bundan sonraki sayılı dakikaları Tatyana'nın zamanında yetişmesine bağlıydı. Genç kadın arabasından indi. Pushkin Güzel Sanatlar Müzesi'nin bu saatte pek kalabalık olmadığını bilirdi. Karlara basa basa girişe doğru yürüdü. Kroşenko ile Doktor Kuru'nun şimdiye kadar gelmiş olmaları lazımdı. Otoparktan ayrılırken FSB'nin resmi plakalı aracını aradı ve göremedi. İlk kuşku o zaman doğdu. Sinan'ın kaldığı otel buraya uzak sayılmazdı. Şimdiye kadar gelmiş olmaları gerekirdi. Herhangi bir aksiliğin çıkmış olabileceğini düşünmek dahi istemiyordu. Sinan'ın kaldığı Kempinski Oteli'ne 5 elemanını sırf onu korumak için yerleştirmişti. Paniğe ya da gereksiz bir korkuya kapılmaması için de aldığı güvenlik düzenlemesinden ona söz etmemişti. Ama dün geceki saldırıdan sonra onu daha dikkatli koruması gerekiyordu. Lapa lapa yağan kar altında bir an heyecandan titrer gibi oldu. Galiba Sinan'ın üstüne bu kadar titizlikle düşmesi yalnızca görevine bağlılığından kaynaklanmıyordu. Dün akşam onunla harika dakikalar geçirmişti. İtiraf etmeliydi ki genç adam sevişme sanatını en ince teferruatına kadar bilen ve uygulayan biriydi. Şimdiye kadar yatakta kadına bu kadar anlayışlı ve sevecen yaklaşan birine rastlamamıştı. Korkuya kapılır gibi oldu. Neyse ki o sadece gelip geçici bir yolcuydu hayatında. Yoksa tüm yaşamını ve bir ömür boyu taşıdığı prensipleri bir anda yok edebilirdi. Tatyana asla aşık olmamaya yemin etmiş biriydi. Tabiatın bu değişmez kuralına karşı çıkmış ve erkekleri sadece bedeni duygularını tatmin için bir vasıta olarak kullanmıştı. Ama dün gece bunca yıllık verdiği sözün esnediğini, sallandığını, hatta yıkılır gibi olduğunu sezinlemişti. Korkuyordu şimdi, bunu kabullenemiyordu bir türlü. Yanılıyor olmalıydı. İki gündür Doktor Sinan Koru ile geçirdiği zamanın ve dün geceki ateşli sevişmelerinin hayatına giren diğer erkeklerin verdiği hazdan hiçbir farkı yoktu. Olmamalıydı da. Genç ve sağlıklı bir kadındı ve Doktor Koru'yu da sadece tabii ihtiyaçları için kullanmıştı. Dalgın nazarlarla karlı yola bakmaya devam etti. Gerçekten öyle miydi? Onu düşünürken yüreğinde oluşan çarpıntıyı neyle açıklayacaktı? Hadi canım diye mırıldandı. Bu yaştan sonra aşık olacak değildi ya. Kürküne sarıldı ve gişeye doğru yürürken ana geliş yoluna bir daha baktı. Günün bu saatinde müze yoluna sapan vasıta göremedi. Yavaş yavaş endişesi artıyordu. Çantasını açarak cep telefonunu çıkardı ve Kroşenko'yu aradı. Hala yoldalarsa temas kurabilirdi. Fakat telefon çalıyor ama cevap vermiyordu. Bu defa Kempinski Oteli'nin giriş kapısında nöbet tutan FSB elemanı Bazarevich'i aradı. Ajan hemen telefonu açmıştı. ''Ben Doktor Yelisev'' diye tanıttı kendini. ''Beklediğim kişi yola çıktı mı?'' ''Hayır efendim, daha doğrusu bilmiyorum.'' ''O da ne demek?'' ''Burada galiba bir terslik var efendim. Kroşenko ortadan kayboldu.'' ''Orada neler oluyor Bazarevich?'' ''Ben yerimden ayrılamıyorum efendim ama Kroşenko'yu yarım saattir göremiyorum.'' Tatyana'nın içine bir kurt düşmüştü. ''Türk'ün oda kapısına nöbetçi koydun mu?'' ''Evet efendim, Voronin onun katında.'' ''Hemen onun katına çık ve Voronin'le konuş, sonra da derhal beni ara.'' Tatyana telefonu kapattı. Birden telaşa kapıldı, içine bir ürperti aldı. Galiba babası tahmininden de iyi çalışıyordu. Vakit geçirecek zamanı yoktu. Bir umutla müzeye daldı. Sinan'ı canlı olarak müzede görmek şu an tek isteğiydi. Ayrım sonu. Sayfa 237.